Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresi'nden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsı 22'de 1400 Hicri Kameri, 9 Cemadüsani 1443 ve Miladi 12 Ocak 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Ferşit Bakıryan ile Türkiye'nin erken seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Türkiye gündemi ve kitabın konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor. General Heyderi, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarında güvenliğin çok iyi durumda olduğunu belirtti. İran Şehircilik ve Ulaştırma Bakanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Kazakistan Büyükelçisi, kentlere yeniden sükunetin hakim olduğunu belirtti. Ve Reuters, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Erdoğan'a desteğin azaldığını belirtti. Şimdi haberler.
İlk görüşmede Orta Komisyon Koordinatörü Enrique Mora ile bir araya gelen Bakri, yaptırımların kaldırılması konusunda P4+1 grubu temsilcileri ile görüşmek üzere Coburg Oteli'ne geldi ve bu düzeydeki görüşmeler devam ediyor. Bugünkü toplantı, yaptırımların kaldırılması konulu 8. tur müzakerelerin bir parçası ve görünüşe göre müzakereler kritik bir aşamaya geldi. Müzakere heyetlerine göre son tur 27 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı ve görüşmeler ilerlemeye kaydetti. Ancak diyaloglarla kaydedilen ilerlemeye rağmen bazı abartılı taleplerin ve hatta bazen metni geri itme girişimlerine devam etti ve diyalogların yavaşlığının nedenlerinden birinin bu olduğu duyurulmakta. Karşı taraf bir yandan medyada sürekli olarak son tarihler, zaman, çizelgelere ve sınırlı süreden bahsederek, diğer yandan sürekli olarak müzakere masasında değişen yaklaşım ve revize edilen gelişmelerin gündemde olduğunu unutmamalıdır. Zamanın avantajı ile bazı konuları sürüncemede bırakmak ve baskı kurma girişimleri İran'ın müzakere pozisyonunu etkilemeyecek ve daha önce defalarca söylendiği gibi İran İslam Cumhuriyeti kırmızı çizgilerinden ve ilkeli taleplerinden ödün vermeyecek. İran İslam Cumhuriyeti Viyana görüşmelerine katılmayı kabul ederek azami cesaretini göstermiş ve karşı tarafların geçmişteki hataları telafi etmek için sorumlu bir yaklaşım ve güvenilir önlemler almalarını beklemektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kıyomers Heyderi, ülkenin doğu sınırlarını denetlerken yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarına hakim güvenliği örneklik olarak niteledi. General Kıyomers Heyderi, doğu sınırları ziyaret ederken muhabirlere yaptığı açıklamada sınır bölgelerindeki güçlerin varlığının daha fazla güvenlik için olduğunu ve İran ordu birliklerinin her daim hazırlıklı olduğunu vurguladı. Komutan Heyderi, ülkenin sınır bölgelerindeki durumu çok iyi nitelerken, ordu kara kuvvetlerinin gerek manevra gerekse hazırlık açısından gerçekten örnek gösterilebilecek bir güçte olduğunu söyledi. General Heyderi, çeşitli alanlarda kara kuvvetlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini temasla, düşmanların en ufak bir hata yapmaları halinde canlarından geçen güçlerin gereken dersi vereceğini kaydetti.
İran Şehircilik ve Ulaştırma Bakanı Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Siyasi ve iktisadi bir heyet başkanında Şam'a giden İran Şehircilik ve Ulaştırma Bakanı Rüstem Kasım'ı bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile iki tarafı ilgilendiren konular hakkında görüş tatilinde bulundu. Kasım'ı Şam'a varır varmaz yaptığı açıklamada İran hükümeti Suriye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek ve gerçek anlamda ekonomik ortaklıkların kurulması için iradesine vurgu yaptı. İranlı bakan Suriye'de bu ülke başbakanı, dışişleri bakanı, ekonomi bakanı, ulaştırma bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Çalışma ve Konut Bakanı ile ayrı ayrı görüşecek.
İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi, İran'ın bu ülkeye ihracat oranında %90 oranında artış olduğunu bildirdi. İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Kaşifi, içinde bulunduğu yılda İran'ın Suriye ihracatında kayda değer şekilde artış gösterdiğini işaretle, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Suriye ihracatta %90 oranında artış yaşandığını söyledi. Yetkili, İran'dan Suriye'ye en fazla sanayi ve mühendislik parçaları, gıda malzemeleri ve ilaç ürünlerinin ihraç edildiğini hatırlattı. İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Kaşifi, İran'ın ihracat hedef ülkeler arasında Suriye'nin 21. sırada yer aldığını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Başsavcısı Hücretül İslam Muhammed Cafer Muntezeri Moskova'da Tacik mevkidaşı ile görüştü. İran Başsavcısı Tacik mevkidaşı ile Moskova'daki görüşmede iki tarafı ilgilendiren konuları ele aldı. İran yetkili iki ülkenin organize suçlarla mücadele için yargı sistemleri arasında işbirliğin koordine edilme gerektiğine vurgu yaparken, insan hakları konularında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve yargı alanında işbirliği anlaşmasının imzalanmasına vurgu yaptı. Üst düzey bir heyet başkanında Moskova'da bulunan İran Başsavcısı, dün Rusya Başsavcısı Igor Karansnov ile görüşmüştü. Görüşmede iki ülke yargıları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.
Kazakistan'ın Tahran Büyükelçisi Urazbay, bu ülkenin kentlerinde yeniden huzur ve sükunetin sağlandığını ve barış güçlerinin 10 günün ardından Kazakistan'dan ayrılacağını belirtti. Kazakistan'ın Tahran Büyükelçisi, bu ülkede son günlerde yaşanan olaylar hakkında düzenli basın toplantısında, radikal ve terörist grupların bu ülkedeki bazı kentlerde yaşanan olayları istismar ederek kargaşa çıkardığına temasla, güvenlik güçlerinin kendi görevini iyi şekilde yerine getirdiğini vurguladı. Kazakistan Güvenlik Komitesi Başkanı'nın tutuklandığına dikkat çeken Urazbay, bu olayların Kazak güvenlik güçlerinin teröristlere karşı koymadığı gibi onlarla işbirliği bile yaptıklarını anlaşıldığını, bu olaylardaki rollerinin incelenmekte olduğunu söyledi. Kazak diplomat, Kazakistan toprakları dışında eğitim görmüş terörist güçlerce son günlerde yaşanan olayların gerçekleştiğini, bunların büyük kısmının aktif şekilde radikal grupların üyeleri olduğunu ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirdi, 2089 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.972'ye, vaka sayısı 6.212.387'ye çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.056.633'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşınca 171 villanın bulunduğu sitedeki evleri su bastı. Sitede oturanlar için seferber olan ekipler mahsur kalanları bot ve iş makineleriyle kurtardı. Manavgat'ta dün akşam başlayan şiddetli yağmur ve lodosun etkisiyle Kızılot mahallesindeki karpuz çivi derisi taştı. Tarım arazileri suyla dolarken dere yakındaki 171 villa tipi konutun olduğu sitenin giriş katları ise su bastı. Site sakinleri ihbarla gelen jandarma, Manavgat Belediyesi Fen İşleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve İHA arama kurtarma ekipleri tarafından iş makinesi ve şişme botlarla tahliye edildi. Sitede idari görevli Çetin Şendoğdu, kış nedeniyle 50 civarı hanede yaklaşık 150 kişinin kaldığını söyledi. Mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Şendoğdu, 50-60 kişinin de evinde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Sitede inceleme yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, lodos nedeniyle ırmak ve derelerin suyu denize boşaltamadığı için taşkın yaşandığını belirtti.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP'ye destek azalmaya devam ederken, muhalefet ittifakının ekonomik krizi ortadan kaldırma konusunda başarılı olacağını söyleyenlerin oranı az farkla önde bulunuyor. T24'ün Reuters'dan aldığı habere göre Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve MHP'ye destek azalmaya devam ederken, muhalefet ittifakının ekonomik krizi ortadan kaldırma konusunda başarılı olacağını söyleyenlerin oranı az farkla önde bulunuyor. Metropol Araştırma ve Şirketi tarafından son dönemde yapılan anketler, Türkiye'yi 19 yıldır yöneten Erdoğan'a verilen desteğin 2015'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ve beğeni oranının olası 3 Cumhurbaşkanı rakibinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Diğer anketler, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifaka verilen desteğin olayların yaklaşık %54'ünü aldıkları 2018 parlamento seçimlerinden bu yana sürekli azaldığını gösteriyor. Anketler geçen ayki TL krizinin ardından yapıldı. Dolar TL'nin geçen ay 18.4'e yükselmesi ve enflasyonun 19 yılın en yüksek seviyesi olan %36'ya çıkmasının ardından oynaklığı düşürmek için birçok mali adım atıldı. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı ankete göre AKP'ye verilen destek %27, MHP'ye verilen destek %6.3 seviyesinde. 2018'de AK Parti'yi destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı ise %37 seviyesindeyken, MHP'ye 4 yıl önce oy verdiğini söyleyenlerin oranı %7.3'tü.
İzmir merkezli 40 ilde Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan FETÖ, PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 15'i daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 148'e yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü, kontrollü, sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi çeşitli deliller toplandı. 3 albay, 2 siyarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü assubay, 10 uzman çavuş rütbesinde, 23'ü deniz kuvvetleri, 24'ü kara kuvvetleri, 39'u hava kuvvetleri komutanlığı, 1'i sahil güvenlik komutanlığı, 14'ü jandarma genel komutanlığına mensup, 69'u muvazzaf, 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Siyonist askerler ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalar sonucu iki Siyonist asker yaralandı. Filistinliler ile Siyonist rejim askerleri arasında Nakab bölgesinde şiddetli çatışma yaşandığı bildiriliyor. Çatışmalar sonucu iki Siyonist askerin yaralandı ve bir aracın ateşe verildiği bildiriliyor. Nakab bölgesinde bir ağacın Siyonist bir dernek tarafından dikme çabalarının ardından işgal topraklarındaki bu çatışmalar patlak verdi. Bu arada Siyonistlere ait haber kaynaklarının verdiği bilgilere göre dün gece Batı Şeria'daki Ramallah şehrinin kuzeyinde yer alan Halamiş Yahudi yerleşim merkezi yakınında bir işgalci asker arabayla çarpma eyleminde yaralandı. Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar. Esirler Enformasyon Ofisi'nin verdiği bilgilere göre işgal güçleri Cenin vilayetinden 13, Kudüs'ten 2, Nablus'tan 2, El Hali'den 4, Ramallah ve çevresinden 3 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan El Halil'de gözaltına alınan Yusuf El Atraş'ın yaralı olduğu ifade ediliyor. İşgal güçlerinden aynı zamanda Esir Yakub Gavadire'nin Cenin'in güneyindeki Birul Başa köyünde bulunan evine ve Esir Müdahil Sade'nin de Nablus'ta bulunan evine baskın düzenledikleri ve geniş çaplı aramalar yaptıkları belirtiliyor.
Cuma sabahı Mescid-i Aksa'da Büyük Fecir buluşmasına katılım için çağrılar geldi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Cuma günü sabah namazlarında gerçekleştirilen Büyük Fecir buluşmasının bu cuma sabahı da Mescid-i Aksa'da gerçekleştirileceği bildirilerek Kudüs ahalisinden ve Mescid-i Aksa'ya ulaşma imkanı olan tüm Filistinlilerden bu buluşmaya iştirak etmeleri istendi. Batı Şeria bölgesindeki Kudüs'teki 1948'de işgal edilmiş bölgedeki gençlik teşkilatları yaptıkları çağrıda cuma sabahı Mescid-i Aksa'da Büyük Fecir buluşmasında büyük bir kalabalık oluşturulmasını istedi. Buluşmayı organize eden teşkilatlar Filistinlilerden 2022 yılının ikinci cuma gününde de sabah namazlarını Mescid-i Aksa'da kılmak için yollara dökülmelerini istedi. Buluşmayla ilgili açıklamalarda bu buluşmanın Filistin halkıyla Mescid-i Aksa arasındaki manevi bağın daha da güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Geçtiğimiz cuma günü yine Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen Büyük Fecir buluşmasına büyük bir kalabalık katılmıştı. İşgal güçleri bu buluşmaya katılmak isteyenlere engel olmak için Kudüs girişlerine ve Mescid-i Aksa çevresine askerlerini yaymış, bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engellemiş, bazı kişileri de gözaltına almıştı. Büyük Fecir buluşmaları ilk olarak geçtiğimiz yılın başlarında El Halil'deki Hazreti İbrahim Camisi'nde başlatılmıştı. Daha sonra muhtelif camilerde gerçekleştirildi. Bu yılın ilk cumasının sabah namazında ise Mescid-i Aksa'da Büyük Fecir buluşması gerçekleştirildi. Bu arada İslami Direniş Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Musa Ebu Merzuk, Batı Şeria bölgesinde Filistin halkının işgali ve Siyonist yerleşimcileri baş kaldırması konusunda görülen hadiselerin gayet doğal olduğunu dile getirdi. Ebu Merzuk yaptığı basın açıklamasında işgalci rejimin Filistin topraklarında varlığını sürdürdüğü ve mukaddes mekanlarını kirletmeye devam ettiği sürece Filistin halkının rahat olamayacağını belirtti. Ebu Merzuk Filistin halkının tam özgürlüğüne kavuşuncaya ve işgal bağından tamamen kurtuluncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Ebu Merzuk Filistin'in iç meseleleriyle ilgili değerlendirmesinde de Filistin'de seçimlerin fethin istediği şekilde sadece bir örgütün ölçülerine göre düzenlenemeyeceğini hatırlatarak bu örgütü siyasi tavırlarını gözden geçirmeye ve kendini toplumun dışına itmekten, ben merkezli düşünmekten vazgeçmeye çağırdı. Ebu Merzuk kendilerinin bölünmenin sonlandırılması ve kapsamlı seçimler yapılmasına hazır olduklarını Filistin'in temel ilkeleri üzere safları birleştirme çağrısına hiçbir zaman olumsuz karşılık vermediklerini belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri, bu ülke güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı kiralık güçler ve IŞİD teröristlerine ülkenin güneyinde ağır darbe vurmayı başardığını duyurdu.
Kremlin sözcüsü Peskov, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğine açık kapı bırakmasının Rusya'yı tehdit ettiğini ve Moskova'nın bu genişleme politikalarının devam etmesi için hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantilerini talep ettiğini söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Beyaz Saray'ın tıbbi işler baş danışmanı Anthony Fauci, Amerika'da koronavirüsün salgının durumuna işaretle bu ülkenin korona ile bir arada yaşama aşamasına ulaşacağını kaydetti. Fauci bu hususta yaptığı açıklamada omikron varyantı başta olmak üzere koronavirüs salgını yayıldığına işaretle birkaç hafta içinde omikronun baskın varyant haline geleceğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Batılıların Viyana görüşmelerindeki gecikmeli hareketi etrafında. Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için görüşmeler devam ederken Amerika başta olmak üzere Batılılar henüz anlaşmaya varmak için gereken siyasi iradeyi göstermiş değiller. Son günlerde İran'ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bakır Keni ve 4+1 grubu heyetleri arasında yoğun ve art arda görüşmeler devam etti. Buna paralel olarak İranlı baş müzakereci Rusya, Çin, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya ve Fransa temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirirken uzmanlar arasındaki görüşmeler de geriye kalan konuların çözümü için düzenlendi. Son günlerde Viyana görüşmelerine katılan heyetler arasındaki hareketliliğin artması, müzakerelerin ileri doğru hareket ettiğini ve bazı anlaşmazlık konuları üzerinde mutabakat sağlandığını gösteriyor. Rusya'nın Viyana'daki görüşmelerdeki üst düzey müzakerecisi Mihail Ulyanov da bazı tahminler hakkında şeffaflık yapılmasına ihtiyaç olduğu için Viyana görüşmelerinin zarurete göre farklı yapılar ve formatlarda düzenlendiğini kaydetti. Görüşme sürecindeki ilerlemelere rağmen ancak batılı tarafların aşırı talepleri hatta metni geri götürme çabaları devam etmekte. Bu da görüşmelerin yavaş ilerlemesine yol açan nedenlerden biridir. Batılı taraflar bir yandan görüşmelerin sürmesi için takvimden ve sürenin sona ermesinden söz ederken diğer yandan kendi yaklaşımlarını sürekli şekilde değiştirmeleriyle görüşmelerin aksamalı ve yavaşlamasına yol açıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı bugün sabah saatlerde yaptığı açıklamada İran ve küresel güçlerin Aralık ayının sonlarına doğru elde ettikleri ilerlemelere rağmen henüz nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasının uçağından olduklarını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti kendi inisiyatif ve şeffaf önerileriyle müzakerelere katılıp kendi kırmızı çizgileri ve ilkeli isteklerinden asla taviz vermeyeceğini belirterek karşı taraf İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların etkin bir şekilde iptali için beklediği mekanizmaları kabul etmek için ciddi irade göstermesi halinde nihai anlaşmaya varma süresinin daha kısa olacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan istişarelerin sonuç vermesinin Batılıların ciddiyetlerine bağlı olduğuna temasla Viyana görüşmelerinde Batılı taraflarca yeni inisiyatif ve girişimlere tanıklık etmediklerini, Batılıların kendi yükümlülüklerine hızlı bir şekilde dönmeyi hazır olmadıklarından anlaşıldığını, bu nedenle bu konuda Batılıların hala oyalama yaptıklarını hissediklerini ifade etti. Siyonist rejim İsrail'in Viyana görüşmeleri sürecindeki yıkıcı rolünü unutmamak gerekir. İşgal rejimi Viyana görüşmelerin başından beri İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkarak her daim olası anlaşmaya yönelik tehdit içerikli açıklamalarda bulunmuştur. Siyonist rejim Başbakanı Naftali Bennett, pazartesi günü yaptığı açıklamada Viyana görüşmelerinden öfkesini bir kez daha ortaya koyarak İran ile varılabilecek herhangi bir anlaşmanın bu rejim için bağlayıcı olmayacağını söyledi. Nükleer anlaşmanın batılı taraflarının işgal rejimi tarafından bu tür tehditler karşısındaki sessizliği, bu ülkelerin görüşmelerde gerçek iyi niyete sahip olmadıklarını gösterebilir. Bu nedenle nükleer anlaşma üyesi batılı tarafların Siyonist rejimiyle her türlü işbirliği ve eşliği olumlu bir seyir içinde olan Viyana'daki görüşmelerin mevcut süreci üzerinde yıkıcı etkisi olabilir ve batılı tarafların Viyana görüşmelerinin sonuca ulaşması için ciddiyetini zan altında bırakabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise komşularla münasebetlerin gelişmesi İran'ın bölgesel diplomasisinin merkezinde olması etrafında. Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan üst düzey bir heyet başkanlığında Umman ardından Katar'ı ziyaret etti. Bu ziyaretler yoğun ve kısa da olsa müzakerelerde stratejik öneme sahip konular ağırlıklı olarak ele alındı. İran'ın komşularıyla ilişkilerin güçlenmesi ve pekişmesinin önemini analiz etmek 3 açıdan öneme sahiptir. Birincisi, İran'ın 13. hükümetinin diplomasisinde sürdürülebilir ve uzun soluklu bir hedef olarak komşu ülkelerle münasebetlerin güçlendirilmesine yapılan vurgudur. Bu politika yeni hükümet döneminde artan hız ile takip edilmekte. İkincisi, tehditlerin fırsata dönüştürülmesidir. Bu konunun önemi sadece bölgesel krizlerin çözümüyle kısıtlı değil. Çünkü ekonomik alanda da tehditler güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ekonomik tehditlerin fırsata dönüşmesi diğer bileşenler kadar önemlidir. İran'ın komşularla ilişkilerini güçlendirmesinin önemiyle ilgili üzerinde durulması gereken üçüncü konuda ikili ve çok taraflı görüşmelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesi ve kolaylaştırılması için bölgesel kapasite ve imkanların devreye sokulması hedefi hakkındadır. Tehditleri fırsata dönüştürmek için aslında ön ihtiyaç sayılıyor. İran Dışişleri Bakanı Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretinde İran ve Umman'ın ticari işbirliğinin artan sürecine işaretle bölge ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir ve kalıcı hale gelmesi için bir modele dönüşmesini temenni etti.
Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hemad Ebu Said'i İran'ın ekonomi, kapasite ve imkanları ve beşeri kaynaklarını işaretle bölge ülkeleri arasında ekonomik imkanların devreye sokulması ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Ancak bazı bölgesel aktörler yanlış politikalarıyla bölgede istikrarsızlık, savaş, çatışma ve aşırıcılığa yol açmıştır. Bu sapkın hareket sadece yabancıların yaralandığı bir tehdit sayılıyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan daha da Doha'da yaptığı ziyarette aynı konuya dikkat çekerek zorbalık, askeri eylemler ve hegemonya kurmakla krizler ve sorunların çözümünü düşünmemek gerektiğini ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim bölgesel meseleler hakkında yapıcı, önemli ve eksen rol ifa ettiği, bölgede gerek IŞİD ile mücadele gerekse bölgesel diyalogda iyi taraf olduğunu söyledi. İran ve Katar bu konuda ortak görüşlere sahip olarak bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözümü kavuşmasına vurgu yapmaktalar. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani de Tahran'a Ocak 2020'de yaptığı ziyaretinde bölgede güvenliğin korunması için etkin bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yapmaya ve Fars Körfezi havzasında güvenlik alanda herhangi bir işbirliğinin İran olmadan değersiz olduğuna inandıklarını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti bölgede sürdürülebilir güvenlik ve kalkınmanın ancak komşu ülkeler arasında toplu işbirliği ve ortaklık ile mümkün olduğuna inanıyor. İran Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında 2019 yılında Hürmüz Barış Planı'nı gündeme getirdi. İran Dışişleri Bakanı bölge ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin bölgede sürdürülebilir barış ve güvenlik için bir model haline gelebileceğini de temenni ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de son zamanlarda enflasyon yıllık bazında %36.1 oranında artarak vatandaşların fakirleşmesine yol açmıştır. Ekonomik durumdan dolayı şimdi Türkiye'de AK Parti hükümetine yönelik bazı itirazlar, tepkiler var. Şimdi sokağın nabzına da baktığımızda vatandaşlar bunu sıkça dile getiriyorlar. Üstelik AK Parti'ye muhalif siyasi kesim ise Türkiye'de erken seçimin derhal yapılmasını ve bunun bu bunalımdan ve bu krizden çıkmanın tek yol ve çözüm olduğunu vurguluyorlar sevgili dinleyicilerimiz. Ancak son haberlerden de aldığımız bilgilere göre AK Parti hükümeti erken seçimin düzenlenmesine karşı çıkıyor ve zamanında seçimlerin düzenlenmesini söylüyor. Şimdi acaba bu durum Türkiye'yi ve özellikle AK Parti yönetimini nereye götürür ve özellikle seçimle ilgili olan talepler Türkiye gündeminde nasıl analiz edilmeli? Biz bugünkü sohbetimizde bu konuyu gözden geçirmeye çalışacağız. AK Parti'nin siyasetiyle ilgili sizleri bu durumu analiz etmede bilgilendirmeye çalışacağız değerli dinleyiciler. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Ferşit Bakiryan bizimle birlikte bugün. Sayın Ferşit Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Türkiye'yi yakından takip eden bir uzman olarak özellikle son ekonomik durumdan hareket edecek olursak bu özellikle seçim üzerinde vurguların artmasını duyuyoruz haberlerde. Şimdi bu seçim meselesini AK Parti sizce niye böyle karşılıyor? Niye böyle tepkiyle karşılıyor aslında? Sayın Erdoğan'ın son açıklamasında muhaliflerine yönelik bir uyarı nitelikte mesaj vardı. Siz bu durumu nasıl okuyorsunuz efendim?
Hemen izah edeyim. Bakın, bu enflasyon dediğiniz, yani hayat pahalılığı, gıda kıtlığı ve sıkıntısı tüm dünyada var. Yani sadece Türkiye'de değil. Fakat Türkiye'de farklı cereyan ediyor. Nitekim muhalefetin elinde 20 yıldan sonra çok güçlü bir koz geçti. Yani muhalefet şu anda böyle bir imkanı sahip oldu ki eskiden sahip değildi. Ama şu anlama gelmiyor ki eğer muhalefet bugün itibariyle siz şu andaki mevcut hükümete muhalefet eline verirseniz ekonomi düzeltebilir. Çünkü ekonomi yılların içerisindeki tahribattan dolayı bu noktaya geldi. Örnek söylüyorum. Yani şimdi biliyorsunuz Sayın Erdoğan kendisi bu anketlere çok ilgilenen bir liderdir. Yani böyle ender siyasi liderler var ki her gün belki anketlere ilgileniyor. Dolayısıyla evet. Sayın Erdoğan'dan daha iyi bu konuyla ilgili ki ne kadar halkın nebzinde şu anda AK Parti oylarının düştüğü ya da yükseldiğini ben kendisinden iyi bilen yok. Gerçekten takip ediyor. Diğer partilerde yavaş yavaş bunları şu anda öğreniyorlar. Fakat şöyle bir konu var. Dikkat edin. Bugünlerde anayasaya aykırı bir takım eylemler başvardı Türkiye'de. Örnek söylüyorum. Mesela Sayın Erdoğan sonuç itibariyle Türkiye layık bir cumhuriyetidir. Yani anayasaya göre, ama Sayın Erdoğan diyor ki biz NASA göre hareket edeceğiz. Yani İslami kurallarına göre hareket edeceğiz. Yani bu muhalefete göre bu biraz şeydir. Yani anayasaya aykırıdır. Örnek söylüyorum. Bu en son enflasyon dediniz, bu TL mevduatı, korumalı mevduat, yeni teknokrasi ile birlikte Sayın Nurettin Nebati, Sayın Erdoğan kendisi bunu getirdi. Yani Merkez Bankası'nı defalarca başkanları değiştirdikten sonra şu anda Nurettin Nebati ile bir şey yürütüyorlar. Bunların yürüttüğü şey şu, diyor ki ortodoks ekonomiden çıkıp da heterodoks ekonomiye başlayacağız. Yani statükocu olmayalım, yeni bir ekonomi modeli. İlk etapta hatırlarsanız Sayın Erdoğan kendisi buna diş güç diyordu. Sonra Nebati Bey dedi ki bu diş güç değil dedi. Sonra dediler ki bu Çin modeli olacak. Yani Brezilya'da Çin modeli olacak. O da olmadı. Şu anda Türk modeli diyorlar. Hatta birçoğu ekonomik uzmana göre bir model yok. Yani ekonomide hiçbir model yok. Çünkü dünya bir entegredir. Yani bizim ekonomimiz başka yan komşunuzdan bağımsız değil ki. Ekonomiler birbirine bağlıdır. Sonuçta siz dünyayla alışverişiniz var, ihracatınız var, ithalatınız var. Ama bir takım farklı şeyler Türkiye'de cereyan etti. Örnek söylüyorum. O kadar muhalefet ve iktidar arasındaki söylemler arasındaki fark ortaya çıktı ki hangisine inanacaksınız diye güç. Gerçekten bir güç oldu. Gerçek anlamıyla
söylüyorum. Yani seçmenler arasında da bir kararsızlığın oluştuğu ve arttığını da siz söylüyorsunuz herhalde.
Aynen. Evet. Şöyle. Mesela ben tahmin ediyorum. Tahmin de gerek yok. Zaten gözüküyor. Sayın Erdoğan şu anda biraz dindar kesim. Yani o eskiden Fethullah Gülen'in yanlısı olan sonra FETÖ terör örgütünün dönüştükten sonra bir takım Fethullahçılar zaten biraz şöyle söyleyeyim kararsız oldular oy vermek için. Dolayısıyla onları bir şekilde bu İslami söylemlerle birlikte onları çekmeye çalışıyor. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz HDP partisinin bir nevi de kapanma davası var. MHP bunu destekliyor. Mustafa Zeseci bunu destekliyor. Sayın Erdoğan kendisi bunu istiyor. Dolayısıyla Kürt seçmenin de oylara da onlara ihtiyacı var. Kürt seçmen oyları zaten biliyorsunuz seçimin neticesini belirleyebilir. Hatta değiştirebilir. O bakımdan dikkat edin ki şu andaki oynanan oyunlar ya da çalışmalar farklıdır. Örnek söylüyorum. Hatta Atatürk'ün çizgisinden gelen bir CHP partisi şu anda bakarsınız ki onlar da biraz dinsel eylemler, dinsel kavramlar üzerinde oynamaya çalışıyorlar. Yani herkes bir oy peşinde.
Tahran Radyosu.
AK Parti 19 yıl bir iktidardaydı.
Evet.
Tek başına iktidara geldi. Bu sefer bir ittifak yani sonuçta Cumhur İttifakı olarak seçime girecek. Yani bir ittifakın olmasını gerek duydu. Yani oyların kendisince düştüğünü de biliyor. Bir ittifak. Yani herhalde bu ittifak Cumhur İttifakı, MHP, Mustafa Desteci'nin bağlı bulunduğu partisi ve AK Parti'den olacak bu ittifak. Karşı tarafta Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nın kalabalığı daha fazladır. Fakat şöyle bir tablo biz yani çizebiliriz. Eğer anketler bugünkü AK Parti durumuna %40'tan fazla yani 40-45 arasında bir oy göstergesi olsaydı hemen bunlar erken seçime girerlerdi bugün. Ve dolayısıyla oylara kazanıp tekrar hükümete devam ederler. Dolayısıyla anketler farklı gösteriyor. Fakat şu andaki anketler çok dengesiz. Yani bugün örnek söylüyorum. Dolar düştüğü zaman siz anket yaparsanız AK Parti lehine olur. Dolar yükseldiği zaman yaparsanız aleyhine olur. Yani bu artık anketlere de ben tahmin ediyorum ki Sayın Erdoğan da bu anketlere artık yani biraz fazla güvenmiyor. Yani artık dikkat edin çünkü AK Parti içerisinde de zaten bazı söylentiler var. Mesela bu şu andaki mali politikası. Diyorlar ki bunun şu andaki yaptığımız yani bu yaptığımız şu andaki politika çizgisi, mali çizgisi dünyada eşi benzeri yok. Hatta biz düşünüyoruz eğer bu hakikaten cevap verirse Sayın Erdoğan bir belki bir Nobel ödülüne layık olabilir. Yani böyle evet. İlk defa dünyada böyle bir şey yaptı. Dolayısıyla dikkat edin bu enflasyon ve faiz meselesi. Çünkü faizi onlar NAS'a göre haram diyorlar ama faiz şu anda ramajda ve faiz var. Türkiye'de faiz kalkmadı.
Evet.
Duruyor. Ama burada dikkat edin birkaç kitle faizden dolayı zor durumda. Bir çiftçi yani tarım şu anda bir desteğe muhtaç. Muhtaç. Yani AK Parti hükümeti şu anda bu tarımı destek vermezse çiftçinin oyu zaten herhangi bir şekilde AK Parti'ye geçmez. Kürt meselesi. Kürt meselesi sadece Kürt'ten ibaret değil. Biz ırktan konuşmuyoruz. Büyük kocaman bir bölge var. O bölge içerisinde de sonuç itibariyle bir ekonomik kalkınma gerekiyor. Yani siz orada yatırım yapmanız gerekiyor.
Evet.
Yani sadece biz burada ırktan bahsetmiyoruz. Bir, ikincisi de, üçüncüsü de pardon bu dindar kesim. Dindar kesimin elinde bazıları kimisi de para var, kimisi de yok ama sürekli Sayın Erdoğan yastık altındaki paralardan bahsediyor.
Evet.
Altınlardan bahsediyor. 5000 ton altın yastık altında olduğunu da bahsediyorlar. Bunu da sürekli biliyorsunuz mevzuat değişikliği yapıyorlar. Ve mevzuat değişikliği vasıtasıyla buna bir şekilde ekonomiyi kazandırmaya çalışıyorlar. Bu kötü bir şey değil. Ben tahmin ediyorum yani bu olursa ne kadar halkın bir kendi iktidarının güvendiğini göstergesi olur. Ama bu olmuyor kolay kolay.
Aynen.
Yani bir takım garantiler veriyorlar ama hala o kadar mevzuat yükselmedi. Anlatabiliyor muyum? Yani
doğru.
Düşünün ki hatta İran ekonomisi bile şu anda yastık altında, burada para yok mu İran'da? İran'da da var, fark etmez, her yerde var.
Evet.
Ama bizim gibi ülkelerde, Orta Doğu ülkelerde daha fazla var.
Evet.
İnsanlar şöyle söyleyeyim yani benim yastık altında olsun, elimde olsun bankadan daha iyi. Çünkü bir takım bankalar belli dönemlerde battı ve o güven sarsıldı. Ekonomi evet. güveni Orta Doğu'da yok.
Doğru.
Yani hangi ülke olursa olsun. Dolayısıyla millet tercih ediyorlar ki bu para bizde kalsın. Devlet de sürekli yani şu andaki yeni teknokrat Nurettin Nebati Bey bu heterodoks daha doğrusu ekonomi yöntemiyle bir şekilde onlara kazanmaya çalışıyor. Dikkat edin mesela 500 bin dolarlık bir yatırım yaparsanız vatandaşlık alırsınız. Yani bunlar da gündeme oldu. 250 bin dolarlık bir ev alırsınız, gayrimenkul alırsınız, ona da vatandaşlık veriyorlar. Orada yatırım mesela bunlar. Yani sonuç itibariyle Türkiye bir nevi de bu paraları çekmeye çalışıyor. Bu şu anlama gelir. Ya Türkiye ilerleyen zamanlarda dış dünyadan, dış sermayeden bağımsız bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. Yani gerçekten bunu Sayın Erdoğan gerçekleştirebilirse onun gerçekten Nobel ödülünü vermesi gerekiyor.
Evet.
Ama olmuyorsa bambaşka bir şey. Fakat bunun olasılığı için bir takım çalışmalar yapmak lazım. Yani şöyle bir düşünelim. Biz ikimiz arasında aramızda biz bunu konuşabiliriz. Bir, peki siz 225 milyar dolar ihracat yaptınız ve rekor kırdınız. Gerçekten büyük bir rekor.
Yani, evet.
Biz de gurur duyduk. Yani böyle bir ülke bu kadar ihracat. Ama bunun %70'i ithal. Yani siz bu paranın %70'ini ithalat yapıyorsunuz. Ama şu andaki yeni kurallara göre yani Nurettin Nebati'nin daha doğrusu yeni ekonomi sistemine göre bir ihracatçı yaptığı ihracatın %70'ini devlete devrediyor.
Evet.
Yani devlete satıyor. Dolayısıyla bir şekilde ona ibraz etmeye çalışıyor. Yani o para uzun vadede yavaş yavaş adamın ya da o kişinin sermayesinden çıkmış oluyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Ferşet Bagiryan ile konuştuk. Türkiye'de erken seçim gündemi ve ekonomik kriziyle ilgili bugünkü sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Yarın röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizler İran basınından nakden aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Irak'la işgalci Amerikalı askerlerin lojistik konvoyunun hedef alınması Rusya'nın Suriye'yi işgal eden Amerika'nın insan hakları konusunda nasihat veremeyeceğini vurgulaması gibi haberlere yer verirken Keyhan gazetesinde İran'ın Royan Araştırma Merkezi Başkanı Abdülhüseyin Şahverdi'nin İran'ın kök hücre alanındaki ilerlemesine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Royan Araştırma Merkezi Başkanı Abdülhüseyin Şahverdi, İran İslam Cumhuriyeti kök hücre alanında bölge ülkeler arasında birinci sırada yer aldığını açıkladı. İran'da kök hücre alanında yürütülen faaliyetler hakkında açıklama yapan Şahverdi, kök hücre ülkenin önemli faaliyetlerinden biri olduğunu, hali hazırda çeşitli kök hücrelere sahip olduklarını ki bu da dünya genelinde gündemde olan büyük bir gelişme sayıldığını belirtti. Şahverdi, kök hücre bilimi dünya genelinde önemli bilim dallarından biri olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti bu alanda önemli ve olumlu çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. İran bu bilim alanına girdiğinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını kaydeden Şahverdi, İran hali hazırda bu bilimde bölge ülkeler arasında birinci sırada yer aldığını, bölgede Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde faaliyet yürüttüğünü ifade etti.
İttilaat gazetesinde Ensarullah güçlerinin Yemen füzeleri Riyad'ı geri çekilmeye zorladığını duyurması, Bahreyn'de dikte halife rejimi cezaevlerindeki siyasi tutuklularla dayanışma gösterse düzenlenmesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Filistinli yetkilinin şehit general Süleymani hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi siyasi büro üyesi Nafiz Azam, şehit general Kasım Süleymani'nin direniş cephesine verdiği desteğe değindiği açıklamasında şunları kaydetti. Hiç şüphesiz Amerika'nın General Süleymani'ye suikast düzenlemesi, Hacı Kasım'ın Filistin davasına verdiği destek ve direnişin devam etmesi sebebiyledir. Filistin, şehit Süleymani'nin her zaman en öncelikli meselesiydi. O her yolla Filistin'i destekledi. Hacı Kasım, Filistin meselesini her zaman aklında bulundurmuş ve her şekilde desteklemiştir. General Süleymani, Filistin meselesini çok ciddiye alan, stratejik olarak ele alan ve onu tüm Müslümanları meselesi olarak gören bir şahsiyetti. Azam açıklamasına şöyle devam etti. Hacı Kasım Filistin'e Filistinlerin ötesinde baktı ve bunu İslam dünyasına özgü bir mesele olarak gördü ve bu toprakların içindeki ve dışındaki tüm Filistinler arasında doğan olarak özel bir yere sahip oldu. Siyonist işgalcilere karşı her an ve her saat savaşan bizler, Hacı Kasım'ı ve mektebini anlatmaktan gurur duyuyoruz. Filistin, ümmetin ilk meselesidir. Hacı Kasım'ı Filistinlerin yardımına yönelten bu düşüncedir ve İslam ümmetine yardım eden de bu ruhtur.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İran ile ilişkiler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Pekin yönetimi Tahran yönetimi ile stratejik ortaklığını daha da derinleştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Cuma günü Çin'e yapacağı ziyaret hakkında açıklama yapan sözcü Wang Wenbin, Pekin yönetimi İran İslam Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığını daha da derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti. Sözcü Wenbin, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Cuma günü Çinli mevkidaşıyla görüşeceğini kaydetti. Çin medyası bu ziyaret iki ülke ikili ilişkilerini geliştirmekte oldukları bir sırada gerçekleşeceğini yazdı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın uyarıları ve gelen tepkiler.
Türkiye'nin silah ihracatını arttırması.
ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimlerin devam etmesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Son 4 yılda Türkiye halkının liranın değerinin düşüşüne şahit olduğu dönemde gitgide özellikle de kırılgan kesime yönelik baskılar daha da artıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kabinesinde Merkez Bankası başkanları ile Ekonomi ve Maliye Bakanları değiştirmek gibi bazı değişiklikler yaptıktan ve bankalara faiz oranlarını düşürmek gibi politikalar uyguladıktan sonra halkın mevcut sorunlarını aşmak ve mevcut ekonomik krizin sona erdirmesi için uygulanacak etkin bir planı olmadığını göstermiştir. Siyasetçi olan Erdoğan, hükümetinin muhalifleri Ankara'yı bölgedeki ve dünyadaki militarist ve askeri politikalarına son vererek Suriye ve Irak'ı terk etmeye çağırdı. Ancak son yıllarda AK Parti müttefiki olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin etkisi altında dış politika izleyen Erdoğan hükümeti muhalefetin taleplerini mecliste yerine getirmek yerine batılı hükümetler özellikle de Amerika Birleşik Devletleri karşısında Türkiye'yi bağımsız olarak göstermeye çalıştı.
Ankara hükümetinin bu politikasının sonucu bir zamanlar Türkiye halkının oylarını %60'ından fazlasına sahip olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hükümeti için iç ve bölgesel sorunların ortaya çıkması oldu. Ankara hükümetinin yanlış politikalarının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı bir kez daha yanlış yolu gündeme almıştır. Recep Tayyip Erdoğan parlamentodaki muhaliflerinin isteklerine tepki olarak muhalefet partilerine hükümete karşı gösteriler düzenlememeleri konusunda uyardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada muhalefet partilerinin ekonomik krize yönelik eleştirilerinden memnuniyetsizliğini dile getirdi ve muhalefeti demagojik hareket etmekle suçladı.
Buna rağmen Türkiye'de enflasyon 2021'de 2020'nin aynı dönemine göre %36 arttı. Bu rakam Türkiye halkının 19 yıldır böyle bir enflasyon yaşamadığını bir sırada geldi. Erdoğan'ın halkı paralarını bankalara transferi için faiz ödeme teklifinden kısa bir süre sonra yükselen Türk ulusal parasının değeri bir kez daha düştü. Şimdi de lira dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bu da muhalefetin eleştirilerini yoğunlaştırmıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP'nin müttefiki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada birlikte enflasyona galebe alacaklarını ve enflasyonun vatandaşları baskı altında tutmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinleyelim.
Türkiye'nin indiki gerçek şeraitin vurgulayır. Hem daxili siyasette ve hem xarici siyasette. Daxili siyasette xüsusən iqtisadi baxımdan inflasyonun yüksəlməsi, Türk lirasının dəyər kaybetmesi və xarici siyasətlərdə də AKP hükümetin inflasa duçar olduğunu iddia edirlər və iddia edirlər ki, xarici siyasətdə tam məğlub olub, qonşularla və Avropa ilə və Amerika ilə, ərəblərlə, İranla, Yunanla, Bulqarla və Ruslarla, ümumən Ərəqlə, Suriye ilə bunların hamısını vurgulayıb, deyirlər ki, Türkiyəni belə bir qələb siyasətlər indi bir sıxıntıya soxub və bu sıxıntılardan çıxmaq üçün yalnız hükümətin dəyişilməyi gərəkir və yeni bir hükümət istəyir ki, yeni siyasətlərlə bu gərginlikləri azalsın, xarici gərginlikləri və daxildə də olan sıxıntıları, xüsusən iqtisadı da dövlətin siyasəti ilə ilgili bilirlər və bu haqda xüsusən müxalifətin əsas istəklərindən biri budur ki, hükümət yeniləşməklə bu indiki başkanlık sistemində dəyişsinlər və mövcud olan problemlərin və sıxıntıların çoxun başkanlık sistemindən naşi və ondan hasil bilirlər, ona səbəb bilirlər və iddia edirlər ki, yenidən seçim olsa, gələcək hükumət müxalifət vəd verir ki, bir gücləndirilmiş demək olar ki, parlament sistemi ve meclis sistemi olacak, yeniden baş nazir olacak. Ve bu sistemde şey edebilir Türkiye'nin problemlerin hall edilsin. Onların yine muhaliflerin dediğine göre, indiki Türkiye'de Cumhurbaşkanı tek adam rejimidir ve bu tek adam rejimi başka devlet strukturlarının ve devlet adamlarının nezarına almır. O cümleden parlament tam öz demoklar yerin ve değerin ve ağırlığın Türkiye Cumhuriyeti'nde itirip.
Sayın Rahmetullah Şerefi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Türkiye'nin silah ve askeri teçhizatının bölge ülkelerine ve dünya ülkelerine ihracatı son 2 yılda siyasi çevrelerde pek fazla ilgi gören önemli konulardan biri olmuştur. Bültenimize konuya ilişkin raporumuzla devam ediyoruz.
Türkiye silahlarının ihracatının batılı hükümetlerin özellikle de Amerika'nın yardımıyla en azından onların göz yummaları ile mümkün olduğu söylenmelidir. Türkiye 1952'den beri Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO üyesidir. Her zaman Amerikan çıkarlarının hizmetinde gerekli bir güç olarak hizmet etmiş bir ülke olarak tanınmaktadır. Soğuk Savaş sırasında NATO, Türkiye'yi Sovyetler Birliği ve Doğu Blokuna karşı bir savunma kalkanı olarak kullandı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'de Rusya'nın önünde büyük bir engel rolünü oynamaya devam etti. Son yıllardaki karşılıklı tehditlere rağmen Amerika hala Türkiye'nin hizmetlerinden kendi lehine yararlanmaya çalışıyor. Bu nedenle Türkiye ile Amerika arasındaki görüş farklılıklarının ve ihtilafların artmasına rağmen iki taraf hala konuşmaya ve müzakere etmeye istekli görünüyor.
Türkiye ile Amerika arasında tırmanan ihtilaflara rağmen Ankaralı yetkililer hala Washington yetkilileriyle müzakere etmeye çalışıyor. Kuşkusuz Türkiye yetkililerin Amerika ile müzakere etmek için çeşitli nedenleri var. Ancak savaş uçakları ve Patriot füze sisteminin satın alınması dışında Türkiye yetkililerin Amerika ile görüşmeye istekli olmasının ana nedenlerinden birinin insansız hava araçları yapmak ve üretmek için gerekli ham maddelerin satın alınması ve silah ihraç etmek zemininin hazırlanması olduğu şüphesiz en önemli meseledir. Mevcutta karşılıklı tehditler ve ikili diyalog söylemlerinin ortada olduğu sırada birçok analist iki ülke arasındaki gerçek ilişkiyi doğru bir şekilde tanımlayamıyor. Ancak Amerika Dış İlişkiler Konseyi'nde Batı Asya uzmanı olan Stephen Cook şunları söylüyor. Mevcut durumda Türkiye'yi Amerika'nın müttefiki veya düşmanı olarak görmemeliyiz. Ankara, Washington'a daha çok bölgesel bir rakip sayılabilir. Gerçek şu ki Türkiye devlet ve özel askeri şirketleri gerekli teçhizatın bir kısmını üretememekte ve Batı ülkelerinden ithal etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Amerika ile yapılan müzakereler Türkiye yetkililerine silah ihracatı ve silah üretim hattını tamamlamasının önünü açıyor. Buna karşılık Amerika ve Türk yetkililerinden beklentilerini yükseltiyor.
Tahran Radyosu.
İkili görüşmelerin sonunda her iki tarafın da duruşundan geri adım atmayacağı ve sonuçsuz müzakereler yürüttüğünü beyan etmesi artık öngörülebilir. Bu açıklamalar ise bölgedeki bağımsız ülkeleri aldatma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Türkiye, Amerika tarafından NATO askeri örgütünden çıkarılmak taktiğiyle 2020 yılında askeri varlığını Rusya'nın arka bahçesi sayılan Güney Kafkasya'daki sınırlarına yaklaştırmayı başardı. Türkiye'nin Amerika ile görüşmelerinin önemini yanı sıra Türk silahlarının bölge ülkelerine ihracatı konusu da vardır. Aynı hileyle Türkiye ve Amerika, Batı ve NATO askeri silahlarını ve teçhizatını bölge ülkelerine, özellikle de eski Doğu Blok ülkelerine endişe duymadan satmaktadır. Bu bağlamda Türk devlet medyası, Türkiye'nin 2021'deki silah ihracatının ilk kez 3 milyar doları aştığını bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ukrayna Cumhuriyetlerine insansız hava aracı sattığı için savaşı alevlendirmekle suçlanan Türkiye, Rusya ve Ermenistan tarafından da eleştiriler almıştır. Türkiye'de yapılan silahların en büyük alıcısı ise 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla Amerika oldu. Türkiye'nin Amerika'ya silah ihracatı, üretimi için gerekli ham maddelerinin önce Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye satılan silahları kapsamaktadır.
Geçen hafta Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs adası arasındaki gerginlikler bitmezken zaman zaman da çeşitli bahaneler ve sebeplerle daha da tırmandı. Sohbetimizi bu haberle birlikte noktalıyoruz.
Hali hazırda arazi mülkiyeti krizi Türkiye ile Yunanistan arasındaki ana krizlerden biri olarak kabul ediliyor. Son yıllarda Birleşmiş Milletler'in birkaç toplantısı bile Kıbrıs adası krizini çözmede başarısız oldu. Türkiye'nin Kıbrıs ile İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı son görüşmelerde başarısızlıkla sonuçlandı. Kıbrıs barış görüşmelerinin son turunun başarısız olmasının ardından Ankara yetkililerinin tutumları Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi bir kez daha artırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere Ankara yetkilileri son duruşlarında iki devletin Kuzey ve Güney Kıbrıs'ın kurulması çağrısında bulundular.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cenevre'de yapılan son görüşmelerde Kıbrıs adası ve Yunanistan'ın tutumlarını eleştirerek Kıbrıs olarak iki ülkenin oluşumuna vurgu yaptı ve şöyle dedi: Kıbrıs iki bağımsız devlet olarak tanınmalı ve Kıbrıs konusunda yeni müzakereler yapılacaksa bu görüşmeler artık iki toplum arasında değil iki devlet arasında olmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında ayrıca şunları söyledi: İki devletli çözümün reddedilmesi, egemenliğin, eşitliğin, bağımsızlığın inkar edilmesi aslında bir Kıbrıs Türk Devleti'nin kurulması anlamına gelir. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarında Kıbrıslı Türklerin haklarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Ankara makamlarının bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti kurma çabalarının özellikle Kıbrıs adası sakinleri için olumsuz sonuçlar doğurabileceği açıktır. Ankara'nın Kıbrıs adasında bağımsız bir Türk Devleti kurma ısrarı, uluslararası toplumun Kıbrıs adasının Rum kesimini bağımsız bir devlet olarak tanıdığı bir döneme denk geliyor. Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak kabul edilen Kıbrıs adasının üyeliğini daha önce kabul etti. Kıbrıs adasının Rum kesiminin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne katılmasının ardından Kıbrıslı Türkler de iki gruba ayrıldı.
Türk hükümeti Kıbrıs adasının Türk kesiminin geçimini sağlamasına ve adadaki askeri varlığı için her yıl yüz milyonlarca dolar harcamasına rağmen Türk hükümeti son zamanlarda yeni bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır. Nitekim Kıbrıs'ta yaşayan birçok Türk, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında olmayı kendi çıkarları ve ailelerinin çıkarları aleyhine görmektedir. Bu durumda ve süreç devam ederken Türkiye hükümetini Yunan hükümeti ve Kıbrıs adası ile sorunlarını tırmandırmanın yanı sıra Kıbrıs adasının Türk kesiminden de destek araması gerektiği açıktır.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kitabın ekonomik bir emtia olarak konumunu ele almaya çalışacağız.
Günümüzde geleneksel emtia ile doğal ve tüketim malzemelerinin satış ve tedarikini ek olarak kültürel mal ve hizmetlerin de özel bir ekonomik statüsü vardır ve en önemli kültürel öğelerden biri olan kitabın üreticisi olarak yayıncılar pazarlama yöntemlerini kullanmak zorundadırlar. Basın ve matbuacılık endüstrisinin icadından sonra yayıncılar okur kitlesiyle aktif olarak nasıl iletişim kuracaklarını öğrendiler. Yayınlamaya karar vermeden ve eser sayısını belirlemeden önce piyasa talebini ölçmeye çalıştılar.
Okumanın ve kitap okurluğunun önemine ve etkisine gelince ne kadar konuşacak olursak yine de işin gerçek değerini anlatamayız. Kitaplar bir tedavi yöntemi değil, birçok imkansız olayı mümkün kılan bir iksirdir. Dünyada pek çok kitap yazıldı ve övüldü, ancak şüphesiz beğenilen kitapların hepsini hiçbir insan okuyamaz. Günümüz dünyasında insanoğlu o kadar meşgul ki kitap okumak için çok fazla zaman harcamayı göze alamaz.
Amerikalı yazar ve eleştirmen Susan Sontag şöyle diyor: "Kitaplar taşınabilecek ilginç küçük düşünce parçalarıdır. Kitabı olan tüm hayranlığı, insan hayatındaki değeri ve önemine rağmen kitabın maddi yönü, basımı ve dağıtımı ile ilgili ekonomik tartışmalar büyük önem taşımaktadır. Ürünün nasıl pazarlanacağı ve tüketicinin mal ve hizmetlere en kolay şekilde ulaşabilmesi için tesislerin nasıl oluşturulacağı, üretim ve hizmet şirketlerinin yeni mal ve hizmetleri sunma yöntemleri günümüz dünyasının en önemli ve kilit konular arasında yer almaktadır. Bu da günümüz ticaret ve ekonomisinde önemli bir yer kapsamaktadır. Ürünün uygun şekilde dağıtılmasını ve üretici ile tüketici arasında optimal bir ilişkinin kurulmasını sağlayan süreçlere pazarlama denir. Günümüz işletme literatüründe pazarlama bir ekonomik girişimcinin mal ve hizmetleri tasarlamak, üretmek, dağıtmak veya nihai tüketiciye ulaştırmak ve onu tatmin etmek için yaptığı tüm çabalar anlamına gelmektedir.
Kitaplar ekonomik döngüdeki diğer herhangi bir ticaret mali gibi piyasa ilkelerine tabidir ve arz ve talep döngüsünün dışında değerlendirilmezdir. Dolayısıyla bu döngünün sorunsuz işlemesi ve ekonomik dengenin sağlanması için pazarlama gibi yardımcı kaldıraçlara ihtiyaç vardır. Deneyimler göstermiştir ki bir yayıncı, okuyucunun ve izleyicinin zevk ve ihtiyaçlarına uygun kitaplar yayınladığında hızla ürünlerini satar ve hatta yeniden basımlara yönelir. Kitabın dış görünüşüne verilen önem ve ürünün ambalajı sayabilecek kitaptaki tasarımı, pazarlama sisteminde vurgulanan ve çekicilik yaratmada ve okuyucuya bilgi vermede etkin rol oynayan kategoriler arasındadır. Kitabın okullar topluluğuna tanıtılması, pazarlama yöntemleri yardımıyla gerçekleştirilebilir. Aslında kitap pazarlama çerçevesinde yapılan tüm faaliyetler, kitabın üstün bir şekilde tanıtılmasına, kitabın topluluk içinde el değiştirmesine ve hedef kitlenin başarıya ulaşmasına yol açacaktır.
Kitap ticareti muhtemelen eski Mısır'da ortaya çıktı. El yazması nüshaları yazan katiplerin, şairlerin ve hatiplerin halka açık bir şekilde seslendirdiği eserlerin el yazmalarını sattığı yerde bu mesleğin başladığı söylenmektedir. Gezici kitapçılar da orta çağdan beri bilinmektedir. 12. yüzyılda kitap ticareti Paris ve İtalya'da gelişti. O zamanlar komisyoncular komisyon karşılığında kitapları ayrı tezgahlarda satarlardı. 18. yüzyılda ekonomik faaliyet olarak kitabın yayınlanması büyüyordu. Aynı zamanda engel tanımadan 19. yüzyılda tam teşekküllü bir sanayi olarak tanıtıldı. Bugünkü haliyle kitap ticareti Almanya'da 19. yüzyılda özellikle de karton kapaklı kitapların ortaya çıkmasından sonra başladı. 20. yüzyılda sinema, televizyon ve radyo gibi medyaların ortaya çıkmasıyla rekabet ortamı oluştu ve bu ticarette renk değiştirdi.
Pazarlamacılar çok eski zamanlardan beri insanların kitaplara olan ilgisini artırmak için çeşitli yollar denediler. Farklı şehirlerdeki yerel sergilere katıldılar ve aralarında reklam yapmaya başladılar. Sergiye dahil kitap pazarları kitap ticaretinde görülen ilk faaliyet alanlarından biriydi. Almanya'nın Frankfurt şehri dünyanın ilk kitap sergisine ev sahipliği yapmış ve şu anda dünyanın en büyük uluslararası kitap fuarlarından birine ev sahipliği yapıyor.
İran'da birçok uzman Emir Kebir yayınlarını kitap yayıncılığı endüstrisinde ve piyasasında bir dönüm noktası olarak görüyor. Bu yayın evi 1950 yılında Abdurrahim Caferi tarafından kurulmuştur. İran'da hem yönetim açısından hem de yayın cihazları ve teçhizatı açısından yeni yöntemler kuran kişi olmuştur. Emir Kebir Yayın Evi yayıncı ile yaratıcı arasındaki ilişkiyi kurmuş ve kültürel ilişkiler de dahil olmak üzere çeşitli bölümlere sahip olarak faaliyet göstermiştir. Bir zamanlar Batı Asya'nın en büyük yayın evi olarak bilinir hale gelmiştir. Birçok yazar ve kültürel şahsiyet bu yayınlarla işbirliği yapmıştır. Emir Kebir yeni yayınlanan kitapların reklamını yapan ve kitap için broşür ve afiş basan İran'daki ilk yayıncılardan biriydi.
Günümüzde dünya çapında farklı yayıncılar kitaplarını pazarlamak için farklı yöntemler kullanıyor. Bu yöntemler tipik olarak yayıncının zenginliğine ve faaliyet kapsamına göre uygulanır. Yaygın pazarlama yöntemlerinden bazıları arasında şunlar yer almaktadır. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kitap fuarları düzenlemek, kitap dağıtım ve satış yöntemlerinde yenilikler yaratmak, örneğin kitapçılarda yazar, okuyucu ve aydınları bir araya getirmek, ortamda yenilik yapmak ve raflar düzenlemek, alışveriş yapanları dinlemek ve yerinde daha fazla kitap okumalarını sağlamak ve yeni kitap tanıtım etkinlikleri düzenlemeleri için bir kahve dükkanı gibi bir alan oluşturmak.
Tahran Radyosu.
Bilgi ve enformasyon alanına ek olarak yeni elektronik alanlar ve medyalar ticareti ve ekonomiyi de etkilemiştir. Dünyanın bazı bölgelerinde birçok günlük ihtiyaç artık çevrimiçi olarak karşılanabiliyor. Bu öğelerden biri de kitaptır. Bazı insanlar kitapçıya doğrudan erişemedikleri veya şehir içinde seyahat etmeyi zor bulabileceği için bu kitap satın alma yöntemini memnuniyetle karşılamıştır. Ancak alıcıların kitabın yapraklarını çevirmek ve ona dokunma konusundaki içsel arzusu unutulmamalıdır. Özellikle çocuklarda bu yöntem sadece daha önce gördükleri kitaplar için faydalı olabilir. Amazon, dünyanın en başarılı e-kitap satıcılarından biri ve diğer bir deyişle başarısının büyük bir bölümünü kitap satışına borçlu olan en büyük çevrim içi mağazadır. Amazon, satın alınan kitapları satın alma tarihinden yaklaşık 2 gün sonra alıcıya teslim edebilir.
Son yıllarda bazı büyük yayıncılar bazı arama motorları ile anlaşarak kitaplarının bir kısmını bu arama motorlarının sayfalarına yerleştirdiler. Bu sayede kullanıcılar web üzerinde bulunan bilgilere ek olarak kitap araması yapabilmektedir. Açıkçası tüm kitapların tam metnine ulaşmak mümkün değil ama bu girişim kitap satın almaya yönelik bir teşvik sayılır. Aslında yayıncılar bunu pazarlama faaliyetleri doğrultusunda yaparlar. Reklamlar özellikle televizyon ve radyo gibi popüler medyada yayınlanıyorsa hedef kitle üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Yayınlarda reklam yapmak geçmişte bazı yayıncıların izlediği yöntemlerden biridir. Basında kitap reklamcılığının standartları özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ortaya çıkmıştır. Reklamlar önceleri aynı yayın evinin çalışanları tarafından yapılmış ancak daha sonra profesyonel reklam ajanslarına bırakılmıştır. Ayrıca dergiler yeni kitapları tanıtmanın ve eleştirmenin en iyi yollarından biridir. Bazen basının rolü kitabın edebi ve kültürel sayfalara yönelik kısa bir tanıtım ile sınırlı olabilir. Bazen yeni yayınlanan bir kitabın gözden geçirmesinde bazı dergilerde ayrıntılı ve güvenilir makaleler yayınlanır. Bu da kitabın topluma tanıtılmasında ve kitabın daha fazla potansiyel okuyucusunu kitabı tanımasında önemli bir rol oynar.
Bloglar en yeni medya araçlarından biri olarak geniş bir internet kullanıcısını kendine çekebilmiş ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip olmuştur. Yeni kitapların tanıtılması ve eleştirilmesi genellikle bloglarda ele alınan öncelikli konulardan biridir. Pek çok okuyucu kitapla ilgili haberleri internet ve bloglar aracılığıyla takip etmekte ve medya hızla güncellendiği için kullanıcılara en son haber ve içerikleri sunulabilmektedir. Blogların başka bir benzersiz örneği de vardır. Herhangi bir blogda okuyucular yeni içerik hakkında yorum yapabilmesi ve bir kitabın okuyucuları ve hayranlarının kendi görüşlerini anında paylaşabilmesi büyük bir ayrıcalık sayılır.
Son nokta ise başka okuyucunun ilgisini çekmede etkili bir rol oynayan kitabın kesimi, kağıt türü, cilt türü ve kapaktaki tasarımı da İçeren kitabın görünümüdür. Kitabın içeriğine henüz aşina olmayan muhatap ilk olarak kitabın görünümüyle özellikle kapak tasarımıyla karşılaşır. Kapaktaki tasarım kitabın içeriğinin veya temasının göstergesi olmasının yanı sıra muhatabın ilgisini çekmede etkili bir role sahiptir. Kitap pazarlama planlamasında kitabın kapağındaki görselleri ve tasarıma dikkat edilmesi okuyucunun seçiminde etkili bir role sahiptir. Açıklanan yöntemlere ek olarak duruma göre uygulanabilecek bazı yaratıcı yöntemler de vardır. Bu tür yöntemler bazen gizlice uygulanır ve bir yayıncının tescilli yöntemidir. Bu yöntemler her zaman tanımlanabilir veya uygulanabilir değildir ve kitabın türüne ve muhatabın yaş grubuna göre değişebilir.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.